Hizbullah Genel Sekreteri, İsraillileri Hayfa ötesindeki bölgeleri vurmakla tehdit etmişti. Direniş tehdidini gerçekleştirdi ve Hayfa'nın güneyinde yer alan şehir ve kasabaları vurdu.
Bir başka gelişme, füzelerin aşamalı olarak kullanılmasıydı. Hizbullah bütün gücünü bir seferde kullanmadı. Açıklama yapıyor ve tehdit ediyordu. Falanca yeri vurursanız filanca yeri vuracağız, Hayfa'yı, Tel Aviv'i tehdit ediyordu. Bu gösteriyor ki, Nasrullah gücünden, adamlarından ve Allah'ın kendisiyle beraber olduğundan emindi.
İlk kez Afule yukarı Nasra yakınlarına füze isabet etmeye başladı. Hayber füzeleri devreye girdi. 100 kilometreden fazla menzili olan ve Hayfa ötesinde birçok kenti tehdit eden füzeler karşısında İsrail, uzun menzilli füzelerin varlığını tahmin ettiklerini ama Hayber bir füzesinin beklenmedik bir sürpriz olduğunu itiraf etti.
Herhangi bir savaş ya da askeri operasyonda iki taraf birbirine ağır kayıplar verdirmeye çalışıyor. Hasan Nasrullah'ın açıklaması, Hayfa ve ötesindeki büyük İsrail kentlerinin bombalanması, tahammül edilemeyecek bir kayba işaret eder ve her zaman caydırıcı bir etken olmuştur.
İsraillilerin yüreğinde korku hüküm sürmeye başladı. Senaryoların ardı arkası kesilmiyordu. İran'ın Hizbullah'a Zilzal adında birkaç füze verdiği ve bu füzelerin az kalana kadar ulaşabileceği söylendi. İsrailli yetkililer Hizbullah'ın her an Tel Aviv'i vurmasından korktuklarını saklamadılar.
Füzeleriniz varsa artık sizi durdurmak zordur. Uçaklar genelde kolaylıkla düşürülebilir. Küçük cisimleri düşürmek için patroid gibi etkili savunma sistemleri var. Ama füzeler, düşürülmesi son derece zor olan cisimler ve füzenin hacmi küçüldükçe düşürülmesi zorlaşır. Askeri olarak güçlü kabul edilen İsrail bile bu konuda ciddi sıkıntı yaşıyor. Aslına bakarsanız böyle durumlarda İsrail'in elinden hiçbir şey gelmiyor. Benzeri bir durumda yapılabilecek tek şey sivilleri korunaklı sığınaklarda tutmaktır. İsrail de savaş boyunca bunu yaptı.
Hizbullah, Tel Aviv'i Beyrut'un dengi olarak ilan ettikten sonra, İsrail ordu yönetimi, hükümete Hizbullah'ı bir de Tel Aviv'de denememesini öğütledi. Yahudi toplumu çöker, siyasi ve stratejik bir felaket olurdu. İsrailliler, Hizbullah'ın İsrail halkının moral değerlerini kötü etkileyecek yeni silah sürprizlerinden bahsetmeye başladı.
Sanırım yeni sürpriz, insansız keşif uçaklarının savaşa sokulmasıydı. İsrail mevkilerine saldırmak ve savunmayı denmek için uçakları belli miktarda patlayıcı yerleştiriyorlardı. Bugün savaşların psikolojik olduğunu göz önünde bulundurursak, bu pratik bir zaferden ziyade psikolojik bir zaferdi. Ve elbette etkileri olacaktı.
Güney Lübnan Savaşı'nda Hizbullah kullanana kadar halk direnişlerinde pilotsuz keşif uçaklarının kullanıldığı görülmemişti. Bu uçakların kullanılması bütün izleme, gözetleme, radar sistemlerini alt üst etti. Karşı taraf için müthiş bir sürprizdi. İsrail halkı bir çeşit rezalet duygusu yaşıyordu. Hizbullah'ın bu derece teknolojik gelişme kaydettiği tahmin edilemezdi.
Savaş, direnişi farklı kılan temel noktalardan birini ortaya çıkardı. Savaşı idare edenlerin potansiyeli, olaylar, Hizbullah'ın askeri düşünce gücünde ABD ve İsrail'den ileri olduğunu gösterdi.
İsrailliler bunu düşünemedi. Bir yerlerde okudukları teoriyi benimseyip uygulamaya çalıştılar. Bilmeleri gereken bir şey vardı. O teori başka bir yerde etkili olabilir ama burada olmayacaktır.
Hizbullah beklemedikleri bir direniş göstermeye başladığı andan itibaren İsrail operasyonların kontrolünü kaybetti.
İsrail, direnişçi bir liderlik karşısında savaşa girdi. Bu liderlik, İsrail yönetimiyle aynı kefeye konulamazdı.
Size Hizbullah'ı güçlü kılan noktayı söyleyeyim. Hizbullah'ın masasında sürekli İsrail var. Bazı örgütler gibi İsrail hakkında konuşmaktan korkmuyor. Çünkü İsrail var ve hemen yanı başında.
Hizbullah'ın uzun yıllar boyu edindiği tecrübelerden askeri olarak istifade ettiğini düşünüyorum. Bu tecrübeler ona olayların yorumlanması, ders çıkarma ve bilgi toplamanın yanı sıra İsrail ordusunu yakından izleme ve inceleme imkanı sundu. Zannediyorum ki eğitim sürecinde olağanüstü bir çaba sarf ettiler.
İsrail, savaşın yönetimi ve karar danışmanlığı için en iyi eski askeri otoritelerini seferber etti. Shaul Mofaz ve Avi Dichter gibi ilgili alanlarda tecrübeli bakanlar, ordu ve güvenlik siyasetini belirleyecek olan resmi komisyonda özel göreve çağrıldılar. Peres ve Mofaz Savaş Bakanlığı'nda başbakanın ofisine nakledilen bir yığın haritanın üzerinde dolaşıp duruyordu. Öte yandan Washington, en değerli ordu beyinlerini İsrail'in hizmetine açmıştı.
Şu su götürmez bir gerçek ki savaş başladıktan sonra eylem kararlarını alma hususunda Amerika İsrail'in ortağı oldu. Bunun böyle olduğunu ben ortaya çıkarmadım. Bu haberler medyada yayınlandı.
Askeri parametrelere göre direnişe karşı bu ittifakın başarılı olamaması, dünyanın en büyük ordusunun generalleri için tarifsiz bir hezimetti. Savaş planının Genelkurmay Başkanı Shaul Mofaz döneminden beri hazırda bulunması, hezimetin derecesini artırıyordu. İsrail, Lübnan'dan çıktığından beri Hizbullah tehdidine bir son vermek için bu plan üzerine çalışıyordu.
Öncesinde bir plan olmaksızın İsrail'in bu hızlı tepkiyi vermesi olanaksızdı. Çünkü her savaşın bir hazırlığı vardır. Bu demek oluyor ki İsrail olaydan önce ordusuna alarma geçirmiş, öldürücü planlarını hazırlamıştı.
Savaş planının uzun zamandır gündemde olduğunda hiç şüphe yok. İsrailler Hizbullah'ın kapasitesini dumura uğratmak, hatta Hizbullah'ı tamamen ortadan kaldırmak istiyorlardı.
İsrail'in düşmanı Hizbullah'a savaş açmak, hatta bütün Lübnan'a saldırmak, İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nda sürekli mevcuttu. Genelkurmay Planlama Dairesi'nde bir dizi plan hazırda bekler. Çünkü kriz patlak verip savaş çıktığında vakit artık planlama vakti değildi. Planınız hazırda bekler, kriz anında hazır planınızı çekmeceden çıkarırsınız, savaşın gereklerine göre gözden geçirir, bazı basit değişiklikler yapıp uygulamaya koyarsınız. İsrail'in Lübnan'a, direnişe, Suriye'ye ve İran'a karşı çeşitli planları olması gerekir.
Savaş planının teker teker toplanmış altın değerinde istihbarat bilgilerinden oluştuğu kaydediliyor. Saldırılar gelişigüzel değil, daha önce hazırlanmış planlar doğrultusunda gerçekleşiyordu. Ordu, planlar üzerinde birçok tatbikat yapmış, uygulaması üzerine çalışmıştı. Kuzey Komutanlığından zırhlı bir komutanın planı uygulama sorumlusu olarak savaşın ilk günlerinde meydanda görülmesi bunu kanıtladı. General Elhanan Tannenbaum, Hizbullah'a esir düşmeden 5 gün önce Hizbullah ve Suriye'ye karşı kapsamlı bir savaş tatbikatını yönetiyordu. Üst düzey subaylar bu tatbikatı 5 yılın en önemli savaş alıştırması olarak tanımladı. Amerikan San Francisco gazetesi ise bir yıl önce hazırlığı tamamlanan operasyonun İsrail'in tarihinde en iyi hazırlandığı savaş olduğunu yazdı. بين كل الحروب التي خاضتها إسرائيل.
Là encore des journalistes bien informés.
Bazı güvenilir gazeteciler 2004 yılında İsrail devlet kademesiyle Amerikalı üst düzey yetkililer arasında görüşmeler olduğundan bahsettiler.
بين رؤساء ووزراء إسرائيليين سابقين ومسؤولين كبار أمريكيين.
Örneğin Benjamin Netanyahu görüşmelerde vardı. Shimon Peres de vardı. İnsanlar bu toplantıları bilirler. Gazetelerde yayınlanmayan ama uzun zaman önce gerçekleşen toplantıların hedefi Lübnan'a saldırı hazırlığıydı.
لكنها تمت منذ وقت طويل وكانت تهدف للتحضير لعدوان على لبنان وذلك بهدف
حزب الله كوزي إسرائيل sınırında oluşturduğu tehdit kökünden yok edilmek isteniyordu.
La menace que représentait le Hezbollah à la frontière nord d'Israël.
Maarif gazetesinden askeri gelişmeleri takip eden Amir Rababort, 2004 yılında kararlaştırılan, bilgisayar ortamında canlandırılan ve 3 hafta sürmesi öngörülen askeri operasyon için 2 yıl boyunca tatbikat yapıldığını ortaya çıkardı. Kaynak konusunda titizliğiyle meşhur Amerikalı gazeteci Seymour Hersh'in The New Yorker gazetesinde yayınlanan bir yazısında ifade ettiğine göre, İsrail, Amerikalı yetkilileri birkaç ay önce planlarından haberdar etti. Hizbullah'ın herhangi bir kışkırtmasına cevap vereceklerini bildiren İsrail, amacını ise Washington'ın desteğini ölçmek olarak açıkladı.
Genelkurmay Başkanı söz konusu planı teslim aldığından beri İsrail kamuoyunda bir kanaat hüküm sürmeye başladı. Bir saldırı olduğunda yanıt çok şiddetli olmalı. İsrail'in gücü yeniden hatırlatılmalıydı.
İsrail, Ekim ayı için planladığı savaşı askerlerin esir alınmasının ardından Temmuz ayında başlatmak zorunda kaldı. Direniş, İsrail'e sürpriz şansını kaybettirdi ve düşündüğünden daha farklı bir zamanlama dayattı. Arap-İsrail savaş gemisinde iki askerin esir alınmasının bir savaşa yol açması vaki değildi. Stratejik savaş kararları akşamdan sabaha alınmaz, hazırlıksız başlatılmaz.
İki askerin tutuklanmasının savaş sebebi olduğunu düşünmüyorum. İsrail savaş fitilini ateşledi. O zamanlar Hizbullah'ı savunduğum söylenerek yerel ve uluslararası eleştiriler aldım. Aslında Hizbullah'ı savunmuyordum. Sadece sorumluluk sahibi bir insan olarak kanaatlerimin ve askeri tecrübelerimin gereğini yerine getiriyordum.
Operasyonun bir bahane olmaksızın başlatılması kararlaştırılmıştı. Çünkü herhangi bir gerekçe sunmak dikkatleri direnişe çekecekti.
Son 6 yılda Nasrullah kendini en kötü ihtimale karşı hazırlıyordu. Ama zamanlamayı onun tercih ettiğini sanmıyorum. Yani gerginliğin bu boyutlara varacağını tahmin etmiyordu. Savaşın ilk günleri bunu ortaya çıkardı. Çünkü Nasrullah olacakları tahmin etseydi, savaşın ilk günlerinde şiddetli yanıt verirdi. Bu olmadı. Nasrullah, meselenin farkında olsaydı, şiddetli tepki vererek İsrail'e daha fazla ileri gitmemesi yönünde uyarı gönderirdi. بعدم التصعيد أكثر.